Ready? Play.
Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'i Inside Out'un 2020'deki ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp.
Ben Anıl, merhaba. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese keyifli ve tenis dolu güzel bir yıl dileyelim ilk podcast yayınımızda.
Evet, sezonu böylece açmış olduk. Sezon açılışı demek bizde tabii ki. Avustralya Açık podcast'i demek. Gelenek diye konuşabiliyoruz. Çünkü bu üçüncü Avustralya Açık podcast'imiz. Sevinerek belirtiyorum ki. evet, bugün her zaman her Grand Slam podcastinde yaptığımız gibi Anıl'la bütün çeyrekleri konuşacağız. 8 kişi çeyrek finalisti olarak belirleyeceğiz, tahminlerimizi yapacağız. Hem erkekler hem kadınlar kurasında. Erkekler kurasıyla başlayacağız bugün. Güzel de sorular aldık. Soruları sona bırakmayacağız. Konu nerede o soruyu hani çağrıştırıyorsa direkt orada konuşacağız. Kadınlar kurasını sonra konuşacağız. Ama Anıl, istiyorsan Avustralya açığa giriş yapmadan önce bir ATP Cup değerlendirmesi yapalım. Ben Twitter'da uzun uzun yazdığım için ben çok konuşmak istemiyorum ama senin bir ATP Cup'la ilgili fikirlerini alayım. Sonra yavaştan Grand Slam kurasına geçiş yaparız.
Çok güzel özet yapmışsın Twitter'da Gökalp. Gerçekten yani esasında bunları biraz bloglaştırsan oradan alır yürürsün. Yazıların bayağı güzel bence. Ben
sağ olasın.
Kabaca özetleyeyim. Çok düşük beklentiyle başladığım bu turnuvaya çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Yani Davis Cup'tan ağzı yananların ATP Cup'ı üfleyerek yemesi gibi gerçekten lan buradan da bir fason bir şey mi çıkacak diye beklerken çok acayip enerjisi, heyecan seviyesi yüksek güzel maçlar izledik. Ah bir de Federer-Wawrinka ikilisiyle İsviçre olsaydı acaba neler olurdu diye insan düşünmeden edemiyor. Ben çok kısa şunları çok ana noktalara değineceğim. Djokovic ve dolayısıyla Sırbistan hak etti. Hakkını vermek lazım. Maalesef İspanya'nın biraz nefesi kesildi. Şartlardan da dolayı. Onun haricinde turnuvanın adrenalin heyecan seviyesi yüksekti. Next Gen beni çok endişelendirdi. 3 yıldız adayı yani üzüm üzüme baka baka hesabı Ergen'e bağladılar Medvedev ve Tsitsipas'ta. İnşallah bunları Avustralya Açık'ta görmeyiz. Zira soğukkanlılığıyla bilinen iki oyuncunun, tabii Medvedev'in vukuatları falan var ama böyle davranması biraz arka planda yapılan çalışmaların zayıf olduğunu gösteriyor bu yönde. Biraz hazmedemiyorlar gibi herhalde geldikleri seviyeleri. Takım ruhu acayip bir şekilde yansımıştı. Kortlara, yani kortun organizasyonunu değerlendirdiğin zaman köşelerde büyük izleme alanların olması Davis Cup'tan ziyade çok daha ateşleyici bir etki yarattı oyuncularda. Ve bütün turnuva boyunca tabii ki burada Djokovic en yüksek puanı aldı. Onun seviyesi şu an ATP 500'ün üzerinde bir puan aldı. Yani neredeyse bir Masters Cup şampiyonluğuna yakın bir seviyede puan topladı. Dolayısıyla buradaki puan fırsatları da oyuncuların seviyesini çok yukarıya çekti. Dolayısıyla üst seviye bayağı bir maç izledik. Hele ki Djokovic-Medvedev maçı vardı mesela. Senenin enleri arasında şimdiden girebilecek maçlar. Yani işin özeti acayip keyifli bir turnuva organizasyonu oldu. Eksikleri var. İlk sene için çok fazla eksikler üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Çünkü ilk defa yapılan bir organizasyon. Tek bir şey var bence. Takım sayısını 16'ya düşürüp 4 grup yapıp 1 ve 2'nin çıkacağı bir şekilde yaparlarsa 3. maçlardaki heyecan seviyesi daha yüksek olur. Onun haricinde şimdiden fiyatları uygun olursa Avustralya açıktansa ATP Cup izlemeye Avustralya'ya gidebilirim bile diyorum yani. O yüzden gelecek sene için şimdiden en azından uykusuzluk maratonunu biraz daha erkenden başlatabilecek yeni bir turnuvamız oldu. Hayırlı olsun diyorum.
Burada iki şey söyleyeyim, bir tanesi bir soruyu ekleyeyim. Federer ve Wawrinka yok dedik. Bu çok konuşulmadığı için hatırlatma yapmakta fayda var. İsviçre neden yoktu diye düşünenler olabilir. Federer 2019'un sonunda çok fazla tenis oynadığı için çekildiğini söyledi ATP Cup'tan. Bir de Wawrinka zaten baştan beri yoktu. Çünkü ATP Cup çıktığı zaman Wawrinka'nın o hafta oynanan Doha ile olan bir anlaşması varmış zaten uzun vadeli. Wawrinka Doha turnuvasında oynamak zorunda olduğu için zaten Federer Laksonen ile katılacaktı katılsaydı. Ama hem yorgunluk hem zaten biliyorsunuz takım turnuvaları deyince Federer Laver Cup'ın sahibi. ATP Cup'ı o kadar sahiplenmemişti. Onun için o ilk başta çekilenlerden birisi o oldu. Bir o. Bir de Medvedev ergenleşme raket maket deyince hemen burada bir soruyu soralım. Kore Onur Kanat'tan gelmiş. Bence güzel bir yer konuşmak için. Oyuncuların hakemlere karşı giderek artan agresif tavır ve yaklaşımları, hakemlerin ise bu tavırlara karşı tutumlarının yetersiz kalması çok göze batıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.
Doğru bir nokta. Sadece oyuncular değil, seyircilerin de müdahalesi konusunda hakemler biraz eksik kalıyor. Özellikle hani her turnuvada dominant seyirci oluyor ama burada özellikle Sırbistan ve Avustralya seyircileri tabii çok ön plana çıktı. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Avustralya'daki Sırp vatan kökenli insan sayısı çok fazla. Hani burada ev sahibi ikinci ülke gibiydi Sırbistan. Burada da en büyük sıkıntı tabii hakemlerin elinde hiçbir şey yok. Yani seyirciye karşı yapacağı tek şey susun diyebilmek. Yani bir yaptırım gücü olan bir kural, kaydı hiçbir şey yok. Dolayısıyla seyircilere karşı hakemlerin eli bağlı. Oyunculara karşı ise bu zaten uzun süredir aslında arka planda özellikle kadın tenisçiler tarafından dile getirilen bir durum. Erkek tenisçilere karşı hakemlerin çok da bir şey diyememesi. Hatta işte biliyorsun geçmiş olaylarda bir kadın oyuncu ceza aldığı zaman demişti hani bunu bir erkek yapsa bu tarz bir yaptırım uygulayamazdı gibisinden olaylar da yaşanıyordu çok detaya girmeden. Ben bunun da işin geçmişten gelen bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ve tabii ki bu kadar hakemin oyunculara eskiden beri var olan bu yakın iletişimlerini biraz daha zamanla azalması gerektiğini düşünüyorum bu tarz tartışmalarda. Ama bunları da tabii ki kurallarla belirlemek gerekiyor. Hani bunun ilerisi için en büyük çözümü zaten hani Next Gen'de de izlediğimiz kamerasız hakemsiz yani çizgi hakemi olmadan ki uygulamalarda bu tarz kararsızlıklar çok daha az oluyor. Ama burada en önemlisi oyuncuların biraz da işte demin de bahsettiğimiz kişilik konusunda arka planda yapılan eğitim çalışmalarının zayıf kalması, sporun ruhundan uzaklaşmaları. Çünkü tenis sporunun çok en önemli özelliklerinden birisidir. Centilmenlik, fair play ve karşılıklı da çok harala güreli olmadan dostluk içerisinde hareket etmek. Tabii ki çok fazla eskiden de beri olan olaylar var. Ama esasında işin özü çok centilmen bir spordur ve oradan gitgide uzaklaşıldığını görmek ve bu tarz oyuncuların da rating alması işin daha da sıkıntılı tarafı. Yani ne zaman ki seyirci bunları tolere etmez, o zaman oyuncular kendini törpülemek zorunda zaten kalacaktır. Biz izleyiciler de bu işin içerisinde önemli bir faktörüz aynı zamanda bence.
Hani hakeme çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Bu hani soruya sebep olan büyük ihtimalle iki tane büyük olay yaşandı ATP Cup'ta. Bir tanesi Tsitsipas Kyrgios'la yaptığı maçta ilk seti tiebreak'te 7-6 kaybettikten sonra gidip kendi kampında raket sallarken babasının böyle kolunun kenarını kanattı. Bir o. Bir tanesi de Medvedev'in kendi maçında şimdi kim yaptığını hatırlayamadım. Neyse hakemden uyarı oluyor. Schwartzman maçında, Medvedev-Schwartzman maçında Schwartzman'la bir diyalog içerisine giriyorlar. Ki Medvedev'in ben Schwartzman'ın ne dediğini anladığını sanmıyorum. Çünkü Schwartzman orada İspanyolca bir şey söylüyormuş sanırım. Ve Medvedev orada hani çok konuşuyorsun gibi bir işaret yapıyor eliyle. O işaret vardır ya. Ondan dolayı hakem Muhammed Layani Medvedev'e uyarı veriyor. Çok güzel hani orada uyarı verilebilir. Medvedev nedense o uyarıyı orada fark etmemiş. Hani kendisi fark etmediği gibi takımından da kimse uyarmamış herhalde. Bir set sonra bir dakika ne uyarısı falan diye hakeme soru sormaya geldiğinde hakem ben sana bundan dolayı uyarı verdim diyor ve çıldırıyor orada ve hakemin sandalyesine raketi iki defa vuruyor. Şimdi ne yazık ki bu ilk defa yaşanan bir şey değil. Senin ilk başta söylediğin gibi hani Serena söylemişti onu. Hani kadınlar bunu yapıyor da erkekler yaptığında hiçbir şey olmuyor diye. Burada aslında tam ters bir olay da var. Pliskova da bir kez bir hakem sandalyesini raketle kırıp geçmişti. Ya bunlar normal şeyler değil ve bence buradaki en önemli şey hakemlerin karar istikrarı. Hakemlerin ne kadar kararlı oldukları. Ya bu da ITF'de bitiyor. Çünkü regülasyonu Uluslararası Tenis Federasyonu belirliyor. Hakemler burada bir de tabii ki yani Uluslararası Tenis Federasyonu sporun nereye gitmesini istiyor? Senin dediğin gibi sportman fair play bir tarafa mı gitmek götürmek istiyor yoksa 80'lerdeki gibi yok bizim dramamız olsun McEnroe istediğini yapsın hakeme işte tozunu attırsın ortalığın ikisi farklı yöntemler. Eğer sportman fair play olmasını istiyorlarsa bu iki olayın da Medvedev'in hakem sandalyesini raketle vurması da Tsitsipas'ın babasını yaralaması ikisi de direkt orada diskalifikasyon gerekiyordu orada. Hani hiç şey yapmadan bence hiç düşünmeden maçı bitirmeleri gerekiyordu. Ama işin ucunda çok şey var yani televizyon yayını işin ucunda başka çıkarlar olduğu için bence biraz geri adım da atabiliyor hakemler. Bir de Muhammed Layani özelinde çok fazla ön plana çıkmak çok seviyor Layani.
Aşırı.
Gitti, finalde Sırpça konuştu.
Aynen.
Yani Sırpça dediği çok şey de bu arada çok bir şey demiyor. Yani lütfen diyor sadece. Hani please'in Sırpçasını söylüyor. Onu neden Sırpça, İngilizce söylemedi? Anlam veremedik. Çünkü oradaki Sırpların %100'ü çok büyük ihtimalle Layani'den iyi İngilizce konuşuyordur. Yani onlar Avustralya'da doğmuş büyümüş insanlar evet. Çoğu ikinci jenerasyon. Birinci jenerasyonlar da vardır tabii ama onlar da daha iyi konuşuyordur. Hakemlerde bir gerçekten bir şey olması gerekiyor. Bir silkelenme gerekiyor. Benim bakış açımda bu şekilde.
Evet yani burada son bir nokta koymak gerekirse Schwartzman Medvedev'den başladık. Maç bittiğinde de Schwartzman Medvedev'e iyi bir oyuncusun ama davranışlarında çok gelişmeye ihtiyacın var gibisinden bir şey söyledi. Hani bu da esasında iki kuşak arasındaki ön plana çıkan oyuncuların davranış biçimleri arasındaki farkı göstermek için de çok önemli bir gösterge. Schwartzman da centilmenliğiyle, efendiliğiyle turda sevilen oyunculardan bir tanesi. Güney Amerika'dan geliyor esasında. İnsanların kanının kaynadığı, duygusal davranışların çok olduğu bir kültürden geliyor. Ona rağmen bunları gözlemleyip Rus kökenli, soğukkanlı birine söylemesi esasında kültürden ziyade biraz da davranış biçiminin şekillenmesiyle alakalı. Yani bakalım bu Next Gen'den de doğan böyle 20 yaşında biz artık olduk yıldızız tadında ortalarda dolanmalarının etkileri nereye gidecek? Çünkü Novak Djokovic ve Rafael Nadal'la yaptığı gösteri maçında da bu konuya sık sık dokundurmalar yaptı. Hani abiler diyebiliriz artık onların da gözünden kaçmıyor. İnce ayarlar, rötuşlar yapılacak mı? Yapılırsa nasıl yapılacak? Göreceğiz. Yani bunlar en üst düzey oyuncular diye çok konuşuyoruz ama tabii ki Next Gen'de gelen diğer oyuncuları da tam tersi davranışlarda var yani. Bir Kecmanovic, bir Berrettini burada çok daha farklı örnekler mesela. Bir Hachanov. Hachanov da mesela çok daha Medvedev'le alakası olmayan davranışlar içerisinde ama neyse. Hakemlere geri dönecek olursak bence işte işin özünde kurallar ve the show must go on yerine abi bu işin sınırları bellidir. Kim olursan ol çat diye kesilir cezasının olması şekillendirir. Orada da işte yönetici kurumun yani bu durumda ITF'in tutum ve davranışları çok önemli. Zira ATP Cup'da sonuçta yeni bir format. Yeni bir formatın amacı daha çok rating, daha çok gelir vesaire için yapılan şeyler bunlar. Dolayısıyla burada bu tarz bir uygulamayı biraz yapmak istememiş olabilirler ki çok yanlış. Yani işin özüne aykırı. Deyip istiyorsan artık kura heyecanına geçelim fazla lafı da uzatmadan. Yoksa var
Aynen,
mıydı?
Grand Slam'e geçelim. Avustralya Açık
Of of
konuşacağız.
of of of ya vallahi çok
Avustralya Açık
çok güzel.
kurasına girmeden önce tabii Avustralya'da biliyorsunuz ortalık yanıyor. Ve bu tenise kadar etkisini gösterdi. İlk başta Canberra'daki Challenger şehir değiştirdi. Canberra'da nefes bile alınamıyordu. Canberra en kötü olduğu yerdi yangının etkilerinin. Kynikirios'un memleketidir orası. Daha sonra Melbourne'de
Başkent
de
ya.
tabii.
Kolay mı? Başkent ya.
Aynen. Ve Melbourne'de de çok fazla artık hava kirliliği olduktan sonra insanların kafasında sorular var. Bizim dinleyicilerimizin de öyle. Hemen oradan başlayalım istiyorsan. Sonra kuraya geçeriz.
Yani işin geneli zaten herkes tarafından biliniyor. 500 milyondan fazla canlı maalesef hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzücü bir durum. Dolayısıyla orada büyük bir doğa faciası yaşanıyor tenisten bağımsız bir şekilde ve bunun etkileri orada oluşan duman şey bunlar bütün dünyaya yayılacak yani hepimiz bunu soluyacağız azalarak da olsa. Yani küresel ısınma hikayedir diyen o başbakan mıdır artık onun ceremesini turnuva haricinde bütün dünyada çekecek.
Bakalım turnuva çekecek mi? İstiyorsan onu konuşalım. Onun
Evet.
için 3 tane soru var. Bir tanesi Bahadır sormuş. Hava kalitesi bu kadar kötüyken iptal edilmesi gerekmez mi turnuvanın? Sonra Mustafa Metin Sevim MMS sormuş. Hava kirliliği sürpriz sonuçlar görme ihtimalimizi artırır mı? Ona sonra gelelim. Son olarak da Rabia sormuş. Yangın olaylarına rağmen Avustralya için ertelenmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben
Ben bir şeye baktım.
sen
Bu hava kalite endekslerine baktım. Çünkü şey yok. Avustralya Açık sitesinde yazan hiçbir şey yok. Hani hava sıcaklığı gibi, hava sıcaklığında şöyle olursa biz maçları durdururuz diye çok net, daha net hadi diyelim bir kural var. Çünkü Avustralya çok sıcaklardan da çok çekiyor tabii ki biliyorsunuz. Bu sefer öyle bir şey çıkmamış. Hani böyle bir rakam yok bakabileceğiniz. Ama diyorlar ki işte meteoroloji bürosu, sağlık departmanı ve işte bir tane daha kurumla çalışıyoruz. Orada doktorlar var falan filan. Elemelerde ne yazık ki bir oyuncu çekildi. Bol boylardan bir ya da birden fazlası dayanamadılar oradaki havanın şeyine, kirliliğine. Ki bunlar astım hastası olanlar değil. Astım hastası olanlar daha kötü durumlara düşebilirlerdi. Hava kalite endeksi ölçülüyor her gün. Ve 100-150 arası mesela şey kabul ediliyormuş. Çok sağlıklı değil, yani sağlıksız kabul ediyormuş. 150-200 çok sağlıksız, 200'den fazlası artık hani hiç sağlıksız.
hiç
Hiç
sağlıksız.
sağlıksız. Evet, bunları bu kadar şey açıkladım. Şimdi bakıyorum. Çünkü İngilizce'den çevirmeye çalışınca da çok fazla olmuyor aynı anda. Ama Avustralya Açık bunlara bir karşılık bulamamış. Hani nerede biz duracağız diye. 200 pardon bu arada 201-300 arası çok sağlıksız. 301-500 arası da hazardous. Artık hani felaket gibi bir seviye.
Ne kıyamet senaryosu ya?
Aynen, ve burada hani başka spor şeylerine bakıyorlar. Organizasyonlarına. Amerika'da mesela 200'e kadar oynatıyorlarmış. 150'de bırakmış Avustralya'da bazı ligler. Avustralya Futbol Ligi hem erkeklerde hem kadınlarda 150'de bırakmış. Yani Avustralya'da Melbourne Park'ta tam bu Grand Slam'in olduğu ortamda 182'lerdeydi dün. Ondan önceki gün yani 250-300'leri gördüğü zamanlar oldu. İlk elemelerin oynandığı gün. Yani orada çok net başka yerlere bakıp şey demeniz gerekiyor tabii ki. Evet. Siz de öyle yapmışsınız Sydney'de. Ben de bu şeyin üstüne çıktı mı, seviyenin üstüne çıktı mı ben de oynatmayacağım. Ve zaten aslında elemeler başlamadan bir açıklama yapmışlardı. Bizim çatısı kapanan yerlerimiz var ve kapalı kortlarımız var. Çok çok çok kötü durumda. O plana geçiş yapabiliriz diye. Ama bunu yapmadılar. Yapmadıklarıyla kaldı o ilk günler ve orada çekilen oyuncular. Zaten çok fazla oyuncu Twitter'da yazdı, tepkilerini dile getirdi. Durum şu ki şu anda hava o kadar kötü değil. Yani
Şu an
havanın o
hiçbir
kadar,
sıkıntı yok. Neredeyse.
yani o hava kalite endeksinin o kadar yükseklere çıkıp aşağılara inmesi bir rüzgarla geçebiliyor büyük ihtimalle. Çünkü gün içerisinde açıldı mesela ve şu anda sanırım 45 50 falan endeksin evet. durumu.
Şu an canlı bakıyorum 48.
Heh, aynen. Şu anda mesela o kadar kötü değil. Onun için turnuva yönetimi yani. şanslı halletmiş olabilir işi. Geçmişte kalmış bir de yağmur da yağdı çarşamba günü. Yağmurdan da eleme maçlarını oynatmadan geçirdiler tabii ki.
Yani 48 kriter olarak iyi bir seviye demek. Yani şu anda turnuvanın oynanması için hava olarak hiçbir sıkıntı yok. Fakat yani sorulara dönecek olursak burada bence bir büyük oyuncular sınıfta kaldı. Gerçekten burada baskı kurması gereken onlardı. Çünkü onlara dokunan hiçbir şeyin olmadığı dönemde, eleme döneminde hava şartları geçen haftalarda kaçtaymış? 160'larda filandı Gökalp. Yani dolayısıyla bu tabii gece gündüz de çok fark edebiliyor. Ve burada turnuva bir hafta sonraya ertelensin vesaire bir formül bulunması lazım. Veya işte bazı oyuncular dediler 3 eleme turu olmasın 2 eleme turu olsun vesaire vesaire gibisinden. Yaratıcı birkaç çözümle bu işin üstesinden gelinebilirdi. Ben hiçbir sporun, hiçbir maddi kaygının insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şov devam etmeli mantığının insanların sağlığı pahasına orada bulunmaları ki Grand Slam çok büyük bir fırsat oyuncular için ve mecbur yani bu sporun doğası gereği böyle fırsatları tepemiyorsunuz. Bundan dolayı da oradasınız ve öbür taraftan da büyük oyuncuların da hiçbir şekilde bir yap yani çekilirim ederim gibi bir şey söyleme şansı da çok fazla olmuyor. Çünkü onların da çok ağır yükümlülükleri, kontratları vesaireleri var. Oradan da biraz uzak duruyorlar sakatlık durumları haricinde. Ve
ya bir de bu çok kolay bir çözümü olan bir şey değil mi? Kapalı korta sen taşırsın maçları. Olur biter. Ya burada Tenis Avustralya dışında bence direkt sorumlu addedilmesi gereken birisi yok ki. Yani Tenis Tabii. Avustralya bu salı günü diyecek ki evet arkadaşlar bugünkü eleme maçları şuradaki kapalı kortlarda oynanacak. Gerekirse Rod Laver Arena'nın üstünü kapatacak. Diğerlerinin üstünü kapatacak. 3 kort daha sana. Hı. Bu kadar basit.
Yani
bunu neden bu kadar uzattı Craig Tiley? Neden bu çözümlerle gelmedi? Gerçekten anlaşılır gibi değil. Çünkü salı günü 270-300'lerdeymiş. Çok yağmur yağına kadar 340'a kadar çıkmış yani.
Gökhan
yani
bir rüzgar dönse olmaz. Tekrar o seviyelere gelebilir. Yani bu risk her tabii. zaman var.
Tabii tabii. Yani, onun için önümüzdeki hafta da bu yaşanabilir. Çünkü işte yağmur yağarken de çakan şimşek şey yapar falan filan diyorlar.
Her şey olabilir.
Yeni yangın çıkarır falan. Onun için gerçekten şaşırtıcı bir... Bence ertelenmemesi gerekiyor bu arada. Sorulardan birisi oydu. Bence gün gün karar verilmesi gerekiyor. Ve kapalı kortta Avustralya için oynanması bence oynanmamasından daha iyi. Çünkü takvimi kurtarmak çok zor. Grand Slam'in oynanmadığı bir tenis dünyası düşünemiyorum ben.
Yani onun en için... basitinden şu denilebilirdi. Kort sayısı mı azalıyor elemeler için kapalı olunca sadece? Gece oynat yine kapalı da oynat temiz oynat yani o oyuncu ona göre uyku ritmini halleder yani o çok daha gerekçelendirmesi
şöyle bir şey duydum çok daha emin değilim. Bir şey. Emin değilim doğru mu? Kapalı kortlar ya B planındaki kapalı kortların havalandırma sistemine duman sokmuşlar bir şekilde ve ondan dolayı içerisi duman olmuş ve temizleyememişler onu. Eğer o doğruysa gerçekten ellerini yüzlerine bulaştırdıkları için herhalde o planı aktive etmediler.
Onu ama ben duymamıştım.
Emin değilim. Son soru da bununla alakalı MMS'in sorusuydu. Sürpriz yaşanır mı sizce diye. Bence bundan dolayı büyük bir sürpriz yaşanacağını sanmıyorum. Çünkü en az ilk 8 oyuncuları ve ilk 16 hadi diyelim. Onlar zaten ilk haftalarını 3 çatılı kortta oynayacaklar. Onun için en kötü bir durumda kortların çatıları kapanır. Onlar hiçbir şey hissetmezler. Sanmıyorum onları etkileyeceğini ama
şu anda keyifleri de gayet yerinde zaten büyük oyuncuların. Ama
evet, onları herhalde etkilemez.
Kura'ya girmeden önce bir taraftan da şunu söylemem gerekiyor. Tenis camiası bu yangın felaketine çok çok büyük hassasiyetle yaklaştı ve çok büyük paralar toplandı. Hiçbiri gerçi Avustralya'ya bağışlamadı. Hepsi Kızılaç'a, ya çok büyük bir kısmı Kızılaç'a bağışlandı artık. Başbakan'a kimse güvenmediği için herhalde. Ama yani böyle bir doğa olayına bizim bu kadar gönülden takip ettiğimiz bir spordan üst düzey oyuncuların bu kadar duygusal ve hassasiyetle yaklaşması, sadece Avustralya'da Nick Kyrgios ve onun öncülüğündeki diğer oyuncular değil, bütün büyük oyuncular burada geldiler, bir şeyler yaptılar ve ATP 725 bin Avustralya doları para bağışladı. İşte Team Serena ve Team Wozniacki'nin yaptığı gösteri maçında işte Rafa, Roja, Novak, kimler varsa kadın tenisçiler, işte Serena, Osaka, bunlar ne yaptılar orada? Sanırım 4.4 milyon Avustralya doları gibi de bir para toplandı sadece o gösteri maçlarının neticesinde. Bunların haricinde her atılan ace için işte 200 dolar, attığım ace için 150 dolar, Belinda Bencic olaya yaratıcı yaklaştı, her yaptığı double fault için bağışta bulundu vesaire. Hani çok güzel bir birlik beraberlik duygusu yaşandı. Hani dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un 600 bin dolar bağışladığı bir durumda tenis camiasından bu kadar para çıkması bence yine de sporumuz için çok güzel bir örnek oldu. Her şeye rağmen burada güzel duygusal anlar da yaşandı bu vesileyle.
O zaman bu güzel notada kuraya geçiş yapalım.
Evet, artık lafı fazla uzatmayalım diyorsun. Biz biraz başladık mı bitiremiyoruz konuşmayı.
Biz dedik ki kurayı 10 dakika sonra konuşmaya başlayalım dedik.
26 olmuş. Tamam.
Neyse, aradan soru çıkardık 4 tane. Evet. Önemli olan soruları cevaplamak. Evet. Erkekler kurası ile başlıyoruz. Kısım kısım gideceğiz. İlk kısımdaki seri başlarını sayıyorum. Sonra konuşacağız. Kimleri çıkartıyoruz. 1 Nadal, 27 Carreño, 23 Kyrgios, 16 Khachanov. Bu 4 ismi burada rahatsız edecek çok bir isim göremiyorum. Zaten 4 tane isim elemelerden gelecek bu kısma. Sen bunları rahatsız edecek birilerini görüyor musun? Görmüyorsan buradan kimi çıkarıyorsun onu?
Yani bir sakatlığı yoksa, ATP Cup'ta biraz yorgunluk belirtileri vardı, tabii ki Nadal buradan gözü kapalı çıkması lazım. Fakat Kyrgios'ta göstermiş olduğu olgun tavırlar ve tenis kalitesi olarak da üst düzeyde olmasından dolayı bize heyecanlı bir dördüncü tur maçı izletebilir diyorum. Nadal Kyrgios dramatik bir maç olabilir. Ama yine de Nadal çıkar diyorum.
Evet, buradaki eğlenceli maçlardan birisi olursa 3. turdaki Kyrgios Khachanov maçı olacak.
O da olacaktır tabii.
Kyrgios, katılıyorum sana. Beklemediğim bir şekilde hem iyi oynadı hem de Tsitsipas maçında çok olgun davrandı. Çünkü maçı kaybetmeye çok yakındı. Zaten 3 tane tiebreak oynadılar. Ben şaşırdım. Ama yani olgun davranması çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü Tsitsipas maçında böyle bacak arası bir şey vuracağım diye inanılmaz kolay soyuları falan verdi. O taktik, yani konsantrasyon dağılıp şey olmuyor, yani toparlanmıyor. Her ne kadar raket kırmasa da oyunu çabuk bitirme şeyi, içgüdüsü hala yok gibiydi bence. Onun için bence buradan Nadal dediğin gibi rahat çıkması lazım.
O zaman ikinci section'a geçiyorum.
Geç bakalım.
10 numaralı seri başı Gael Monfils. Onun haricinde 20 numarada Felix Auger-Aliassime, 29 Taylor Fritz ve 5 numarada Dominic Thiem. Bunların haricinde Protected Ranking ile Vasek Pospisil katıldı. Onun haricinde seri başı olmayan bir Kevin Anderson var. Ve geçen sene de burada maç kazanan wildcard'la Alex Bolt var. Onun harici Adrian Mannarino var ki ATP 250 son Antalyalarda da kupa kaldıran bir isim. Yani geçen sene olsa buradan her şey olabilir diyordum. Ama önce senin tahminini alayım.
Ben her şey olabilir noktasındayım. Öyle bir tahminim var. seri başlarını konuşalım mı? Yoksa tahminimi söyleyeyim?
Yani nasıl istersen. Hadi
tahminimi söyleyeyim. Tahminimi söyleyeyim. Ben Kevin Anderson diyorum buradan.
ATP Cup'ta fena oynamadı değil mi?
Yani Kevin Anderson sakatlıktan dönüyor. Hiç beklenmedik bir performans gösterdi bence ATP Cup'ta. Tek maçını Djokovic'e kaybetti. O da 7-6-7-6. Ve bu kısım bence çok zayıf. Biraz da ondan. Yani Felix bence iyi durumda değil. Taylor Fritz hakkındaki hayal kırıklığımı biliyorsun.
Evet.
Dominic Thiem ATP Cup'ı iyi geçirmedi. Avustralya'da da öyle ahım şahım bir karnesi yok. Monfils de öyle ATP Cup'ta bir iki maç oynadı, birini kazandı.
Ya Felix Auger-Aliassime şu anda bir arayış içerisinde. Raketiyle çok uğraşıyor şu anda. Bir optimizasyon yakalamaya çalışıyor. Yani biraz detay olacak ama raketin tansiyonu, tel türü filan, onları biraz deneyip optimize etmeye çalışıyor. Bu da maç maç performanslarına son maçlarda özellikle yansıyor. Yani şu anda biraz risk aldığı bir dönem o açıdan. Kazanmak için oynamıyor. Dolayısıyla yine de 3. tur görebilir diyorum. Her türlü. Ama ben şimdi ATP Finals'ta bir Dominic Thiem Novak Djokovic maçı vardı sert zeminde. Gökalp, yani ben o team'i buradan çıkarırım. Kusuruma bakmazsan. ATP Cup sezon başı deyip orayı bir göz ardı edip ATP Finals'taki o maçlara dönersem, ki çok güzel bir turnuva çıkardı. Ben oraya bakıp team diyorum. Ama Anderson sürpriz efekti de her zaman olabilir. Sert zemin, servisçi ve güzel bir ATP Cup performansı tabii ki olabilir.
Evet, sen Dominic Thiem dedin burada, ben Anderson dedim. O zaman geçelim mi 3. kısma?
Geçelim.
Evet, 4 numara Medvedev, 28 Tsonga, 19 Isner, 15 Wawrinka. Burada Medvedev ilk tur maçını Tiafo ile yapıyor. Tsonga da Popirin ile yapıyor. Geçen senenin sürpriz yapan Avustralyalısı.
Evet.
Bir de burada alt kısımlarda bakıyorum, Wawrinka'nın ikinci tur rakibi olabilecek bir Kecmanovic var.
O da güzel maç olur.
Evet, o da güzel maç olur. Kecmanovic güzel geliyor buraya. Evet. Fena şey yapmadı, turnuva oynamadı. Bakıyorum, nerede oynamıştı o? Doha'da çeyrek final, yok hayır, yarı final gördü. Rublev'a kaybetti orada.
Güzel maç oldu o da.
Ve zaten Dubai'de yaptı off-season'ını. Güzel bir off-season geçirdi kendisi. Çünkü Djokovic ve Federer'le çalışmış off-season'da.
Zaten buradan hani Wawrinka'yı oynarlarsa, son maçlara bakarsak ve Wawrinka'nın son 3 aylık performansına göre, Kecmanovic çok daha iyi durumda şu anda. Ama bana soracak olursam, yani buradan Medvedev'in çıkmaması büyük sürpriz olur.
Bence de Medvedev burada. Yani çok... Burada başkasını düşündün mü diye bakıyorum Medvedev diye yerine.
Geçen ama... sene olsa Munar derdin de.
Ya artık Munar'ı bak görüyorsun, ikinci önemlilerde bile okumuyorum.
Evet.
O zaman ikimiz de Medvedev dedik. Evet. Bir sonraki kısma. Wawrinka'yı bu arada konuşalım mı? Doha'da oynadı Wawrinka tabii. Ama orada Orhan'tan Mute'ye kaybetti.
Mute iyi geliyor.
Evet, orada ya Corentin Mute gibi bir isme de kaybetmesi Wawrinka'nın formunu da bence bir şey gösterir.
Yani hani Mute'yi de çok hakkını yememek lazım. Geçen Fransa Açık'ta ilk defa izleme şansım olmuştu canlı. Yani o zamandan bu zamana üstüne koyarak geliyor. Hani bu sene patlama senesi olmaz ama heyecanlı maçlar çıkarmaya aday Corentin Mute. Hani dinleyicilere buradan oyuncu olarak tavsiye edebileceğim isimlerden bir tanesi. Evet.
Göze çok hoş geliyor ya tenisi. Çok iyi.
O zaman 4. bölüme geçelim mi?
Haydi.
11 numaralı seri başı David Goffin. 17 Rublev. 26 Basilashvili. 7 numarada Alexander Küçük Ergen Zverev. Babasını ağlattı ya gerçekten, yani ben çok iyi değil onun durumu. Ben
bu şey yardım etkinliğinde bile bir mutsuz gibiydi bence ya. Bir somurtkan falandı.
Federer'de adam edemezse onu kimse adam edemez yani.
Burada senin kura tahmininle beraber Rosie Report'un sorusu var Zverev'e dair. Zverev kaçıncı tura kadar gidebilir? Burada iki tahmin yapıyoruz. Buradan kim çıkacak ve Zverev kaçıncı tura gidecek? Evet, sendeyiz.
Rosie Report'a da sorusu için teşekkür edelim. Yaptığı güzel analizleri tenis camiasına taşımamıza yardımcı olursa çok seviniriz. Severek takip ediyoruz futbol analizlerini. Ben ATP Cup performansına rağmen Rublev'u çıkarıyorum buradan. Yani Goffin'in ATP Cup performansına rağmen.
Evet.
Ben Rublev'u çok beğeniyorum. Gerçekten geçen sene bir Federer'i yenip bir ufak bir sürpriz yaptı. devamı gelmedi. Bu sene biraz daha oturtuyor gibi bence. Hani bu son kazandığı Doha'daki turnuva, Doha ATP 250, ATP Cup'tan dolayı bu sene çok daha düşük seviyeli bir 250 turnuvası oldu. Her ne kadar kıyamet kadar para verse de. Orada aradan sıyrılmayı bilmesi bence diğer ortalama oyuncuların bir tık üstünde olduğunu gösteriyor. Goffin'de biliyorsun yani bir oynuyor bir oynamıyor. Bilemiyorum onu. Zverev'e zaten kelimeler kifayetsiz. Ayrı bir yayın yapmak lazım. Çok öfkeliyim onun bu davranış biçimine karşı. Çok inanmıştık kendisine. Ama Cecchinato zaten hani artık maalesef şey değil. Fakat burada bir de Zverev'i konuştuğumuz için yenebilecek bir isim var. O da Casper Ruud. Yani Zverev Cecchinato'yu geçerse ikinci turu geçemez bence.
Sen ikinci turda kalacak diyorsun.
Evet.
Casper Ruud bu arada iki tane güzel maç kazandı ATP Cup'ta.
Evet.
Bir Isner'ı yendi. Bir de birisini daha yendi. Bir de Fonini'yi yendi. İki tane güzel maç onu buraya getiriyor. David Goffin tabii Nadal'ı yendi ATP Cup'ta. Öyle bir moralle geliyor ama bence Rublev'un tenisi Goffin'i alt edebilecek durumda. Yani benim bu kısımda Rublev'u ben bu arada şanslı buluyorum. Güzel bir kura çekmiş. Yani buradan Rublev'u çıkartmamam için tek şey yorgunluğu olabilirdi. Çünkü Doha'yı kazandı. Doha'da dediğin gibi çok üst düzey tenisçiler yoktu. Orada mesela çeyrekte Erber'i, yarıda Kecmanovic'i, finalde de Mute'yi yendi. Yani... Ama sonra gitti Adelaide'e katıldı. Adelaide'de de şu anda yarı finalde. Dan Evans'ı yendi. Felix'le oynayacaklar. Yani bir tek o yorgunluktan dolayı bir şey olur mu diye düşünüyorum ama herhalde bu seviyede de bu yaşta
olmaması,
bu olmaması lazım.
Şu an
evet, onun için
şu an
bence
dittiriler.
Aynen aynen. Zverev bence hadi ben senden biraz daha iyimser davranayım. Ki ben Casper Ruud'un Zverev'i yenebileceğini düşünüyorum. Ben de ki dördüncü tura çıkacak. Orada yenilecek.
Tabii. Yani zaten Casper'i geçerse sonra Basilashvili, Verdasco...
Üçüncü tur daha kolay bir maç bence de. Evet. Üçüncü tur 2'den de 4'ten de kolay olacak gibi.
Hı. Ama 4 gider yani. Yok mümkün değil.
Evet. Bence yani. De.
Bu arada şunu söylemek lazım. Zverev'in ayrı ayrı bütün vuruşları harika. Servisi de dahil. Ama kafası yerinde olduğunda. Yani yani hakikaten yani bu diyebileceğimiz bir şey yok. Ben Zverev'in iyi attığı servisi de görüyorum. Kötü attığı servisi de görüyorum. Tamamen psikolojik. Hareketi yapamıyor. Yani yarım kalıyor, bir şey oluyor. Kafa bir yerlerde. Forentleri de öyle böyle bir yarım bırakıyor bir şeyleri. Garip garip. Yani çekse vursa koluyla uçup gidecek toplar ama artık bu kadar ön plandaysan bunları çözmen lazım. Deyip 5. kısma geçebiliriz.
Haydi geçelim. 5. kısımda 8 Berrettini, 26 Ćorić, 22 Peja, 12 Fonini. Buradan bakalım kimler var. Sam Querrey var. Burada bir sıkıntı yaratabilecek. Ćorić ile ilk turda oynayacaklar. Bir de Opelka'yı söyleyeyim. Opelka Fonini ile ilk turda oynayacak. Burası bana erkek kurasının en kolay demeyeyim. En boş böyle ne olacağını anlayamadığım kısmı geldi.
Evet, her Grand Slam'de olduğu gibi hiç kimsenin çıkmamasını istediğimiz bir section tekrar oluştu.
Başka kısımlardan ikişer tane çıksın, evet. Buradan çıkmasın.
Çıkmasın yani orası burası.
İki İtalyan burada başı çekiyor.
Aynen. Ćorić burada biraz yukarıya ivmelenebilir mi bu turnuvada? Merak ediyorum. Çok istiyorum. Ama açıkçası son performansını Berrettini'nin ben en son ATP Finals'ta izledim.
Oradan oynamadı.
Oradan
çekildi
sonra,
çünkü ATP kaptı.
Değil mi? Gelmedi hiçbir yere.
İlk maç olacak.
Çok bir yorum yapamıyorum. Berrettini'nin ATP Finals karnesi de biraz zayıftı. Hani orada da tabii çok üst düzey isimlere karşı oynuyorsun. Onun da etkisi var haliyle. Gönlüm Berrettini demek istiyor ama sanki Ćorić çıkacakmış gibi buradan Gökhan.
Yani biraz evet ortada çünkü Berrettini son 7 maçın 6'sını kaybetti. Çoric son 9 maçının 8'ini kaybetti.
Kim daha kötü? Onu tartışıyoruz.
Evet, aynen. Ya, kısım olarak, genel olarak öyle. Fonini keza ATP Cup'ta maçlar kaybetti. Zaten ATP Cup'ta oynayacağı maçtan bir gün önce gelmeyi lütfetmiş Avustralya'ya. Jetlag inanılmaz olan bir yerden bahsediyoruz. Ve onun için bu kısım, ya Peya da çok iyi durumda değil. Madem sürpriz olacak, o zaman ben full sürprize gidiyorum diyerek...
Bublik mi?
Ay, Opelka'yı çıkarmaya karar verdim şu anda. Çeyrek finali.
Bir eğlence, show business, Sasha Bublik. Rayleigh Opelka yani ace bağışına, yani ATP Cup'ta oynatsalardı zaten bütün gelirini verecekti herhalde.
Ace bağışına $10 katkıda bulunarak herkesi geçmiş yine. O zaman burada senin tahminini alalım. Söyledin mi sen?
Ben Çoriç dedim.
Çoriç, tamam. Burada hemen bir soru sıkıştıralım.
Sam Querrey
soru değildi, bir yorum var.
İnatla katılıyor Grand Slam'lere.
Kim?
Sam Querrey. O da artık
evet. Uzun kontenjanından.
Evet.
Doğukan Dilber 4 soru sormuş. Hepsini dağıtalım olduğu yerlere.
Eksik
bir
olmasın.
Tanesi erkeklerde Çoriç ve Yannick Sinner sürpriz adaylarım, sizin demiş. Ben herhalde Opelka ile yeterince sürpriz yaptığımı düşünüyorum. Kevin Anderson'ı da oraya yazabilirim. Ona da cevap olarak Özgür demiş ki Çoriç ikinci tur göremez. Sinner de belki ikinci tur, sürprizi Ruslardan bekliyorum demiş o da. Senin şimdiye kadar bu evet sürpriz yapar dediğin biri var mı, yoksa sonuç kısmı bekleyip öyle mi söylemek istersin?
Yani hemen gelecek bir sürpriz adayım var. O yüzden şimdiden
o
söyleyeyim.
O zaman bekliyoruz.
Şapo.
Oo, bu büyük sürpriz.
Şapo. Sürpriz bekliyorum Şapo'dan.
O zaman sen o kısmı oku, konuşalım.
Altıncı kısmı okuyorum. 13 numaralı adayımız sürpriz isim Denis Shapovalov. 18 numara Grigor Dimitrov. 31 numara Hurkaç ve 3 numara majesteleri Roger Federer. Yani her tur mu birbirinden sert olur Roger için? İlk tur, ikinci tur geçer ama 3'ten itibaren dayak yiyecek. Ne düşünüyorsun?
Dayak yiyeceğinizi düşünmüyorum. Ama Nadal ve Djokovic'e nazaran zor bir 3. 4. tur çektiğini düşünüyorum.
Yani 3-0 geçemez.
Ya belli de olmaz. Çünkü Hurkaç'la önceden oynamadılar galiba Grand Slam. Böyle ilk defa Grand Slam'de Federer'le oynayan bir şey oluyor ya. Neye uğradığını şaşırabiliyor.
Onun aurasından.
Aynen.
Ayıp olur, vurmayayım topa ya, bu adama da sayı mı şey yapar.
Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Hurkaç Federer'i yenecek derlerse çok şaşırmam. Hani en şaşırdığım şey olmaz. Shapovalov belki biraz daha. Çünkü Shapovalov'u artık Federer biliyor. Ama bence de zorlu bir kısım. 3-4 tur maçları zor.
Bir de ola ki oradan başka bir sürprizler oldu. John Millman Roger Federer maçının da nostaljik bir efekti olacaktır. Eğer öyle bir eşleşme olursa.
Evet, o Hurkaç'ın tarafından gelebilir.
Evet.
Bu arada Hubert Hurkaç'ı neden bu kadar çok konuşuyoruz? Tabii o da Next Gen üyelerinden birisi ve ATP Cup'ta inanılmaz 3 maç kazandı. Evet. İnanılmaz diyoruz çünkü çok verimli bir puan kazanma istatistiğiyle oynadı. Team, Çoriç ve Schwarzman'ı yenerek 190 puan kazandı ve orada mikrofonu erkenden bırakıp şey yaptı. Avustralya'nın diğer tarafına doğru yol aldı. İyi bir form grafiği var yani şu anda.
Ve
Auckland'da oynuyor.
O fizikle o hareket kabiliyeti, yani 2020'de heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi. Yani şöyle heyecanlandırıyor diyeyim, performans olarak, yoksa çok sakin ve efendi bir kardeşimiz. Hani daha önceki podcastlerden dinlediyseniz kendisi biraz Kevin Anderson kontenjanından, uzun boylu ve efendiliğiyle benim nazarımda. Dolayısıyla çok centilmen ve sağlam kalitede bir oyuncu gümbür gümbür geliyor oradan.
Evet, bu arada diğer iki isim de ATP Cup'ı iyi geçirdiler. Shapovalov da öyle, Dimitrov da öyle. Tabii. Dimitrov Bulgaristan'ı az kalsın çeyrek finale çıkartıyordu.
Dimitrov'u acayip takdir ettim ben. Yani hiç kimse yok takımda ve oradan ne maçlar kazandı İngiltere'ye falan yani.
Evet. Yani çeyrek finale çıkmalarına bir puan vardı. Hani o çiftlerdeki son Super Tiebreak'te kaybettiler. Ondan mütevellit tabii şu anda Kuyong'da gösteri maçları falan da yapıyormuş. Eli bayağı kötü durumdaymış sanırım. Elindeki nasırlar ama hani bu tarz oyuncuları ne kadar etkiler çok ciddi bir sakatlık olduğunu sanmıyorum.
Nadal'ın bantlarından alabilir.
Aynen. Bu arada Yannick Sinner var burada.
Evet.
İkinci turda Şapo ile oynayabilecek bir yerde kuradı.
Burada bayağı güzel oyuncular var ya. Yani burada Şapo var. Fucsovics de atletik bir oyuncu. Hani güzel bir ilk tur maçı olur. Yannick Sinner geliyor. İkinci turda büyük ihtimal Şapo Sinner maçı çok keyifli olacak. Dimitrov iyi performansta. Oradan gelecek bir üçüncü tur maçı güzel olacak. Aşağıda Hurkaç, Umber ya da Milman maçı olabilir. Onlar da çok formda maçlar oynayacaklardır. Milman Avustralya'da ekstra oynuyor. Aşağıda Roger Federer zaten var. Hani onun 3. 4. tur maçları çok çıkarsa tabii ki hani hiçbir şey kesin değil. Çok keyifli olacak. Yani rengi bol bir yer burası. Dolayısıyla karar vermek de zor. Ama ben sürpriz dedim. Şapo dedim ve Şapo'da şapo kalıyorum. Dedim. Evet.
Ben Federer diyorum.
İnşallah hani diyorum. Yani çok istiyorum.
Hani ben zar zor geçecek 3. 4. turu gibi geliyor. Şöyle de bir şey var bu arada. Kura'yı okudukça Shapovalov'un işi de kolay değil. Fucsovics dediğin gibi gayet kaliteli bir rakip ilk tur için. Sinner onu zorlayabilir. 3. turda Dimitrov. Oraya yorgun hani 2 defa 5 set oynamış bir Shapo gelebilir. O da işleri biraz değiştirebilir.
Evet. Ama Shapo'nun ben ATP Cup'ta bekendine çok çok iyi seviyeye çıkardığını gözlemledim Gökalp. Yani oradaki oyunun çok beğendim.
Evet, çok kontrollü oynuyor artık. Yedinci kısma geçelim.
Oo.
Burada 6 Tsitsipas, 32 Raonic, 22 Per, 9 Bautista var. Bunların dışında güzel bir ilk tur maçı var. Per'in ikinci tur rakibini belirleyecek maç. Çiliç, Mute. Bunların dışında da birisini okumak istemedi canım.
Yani Feliciano var Lopez mı? Var. Emekli turnuva direktörümüz. Hala Grand Slam'lerde ve bilahare turnuvalarda boy gösteriyor. Olgun oyuncu kontenjanından.
Ben buradan Bautista'yı çıkardım.
Ben de. Hayır. Ben Tsitsipas'ı çıkarıyorum ya. Yok vazgeçtim. Tsitsipas'ı çıkarıyorum ben Gökhan.
Çıkarıyor musun?
Çıkarıyorum.
Evet, Tsitsipas burada tabii geçen sene yarı final oynadı. Ben normalde böyle büyük bir iş başaranların ertesi sene onun bir altına en azından yapmasını beklerim. Hani böyle bir final oynadıysa sürpriz. Sonraki sene bir yarı final. Onun için Tsitsipas da bu çeyrek final ediyor tabii ki. Ama Bautista o kadar tertemiz bir ATP Cup oynadı ki şöyle bir asterisk koymak lazım. Bautista İspanya'nın 2 numarası olduğu için hep ülkelerin daha düşük sıralamadığı oyuncularıyla oynadı. Herhalde yani ilk ciddi rakibi yarı finalde falan geldi. Onun için çok da o 6-0'ı gözde aşırı büyütmemek lazım.
Yani 400
ama ben yine
numara,
de Bautista diyorum.
Dünya 400 numarası olsun, 470 numarası olsun, 350 numarası olsun. Bunlarla oynadı. Ama sonra bir Kyrgios maçı oynadı. İşin öyle olmadığını gösterdi yani. Çok iyi oynadı.
Yani evet, orada ders niteliğinde bir maç.
Kesinlikle. Her zaman çalışkanlığı, disiplini ve her puanı, bunu kendisi de söylüyor, %100 oynamasıyla acayip saygı duyduğum ve takdir ettiğim bir isim yani. Hiçbir şekilde medyada ön planda değil, bir şey değil. Bir büyük bir görünen gözde bir başarısı yok. Ama azmiyle, çalışkanlığıyla ilk onun içerisinde bir senedir var mı? Var adam. Helal olsun. Böyle isimler gerçekten çok önemli örnekler esasında. Yıldızlar haricinde baktığında. Tertemiz yapıyor işini.
Aynen. David Ferrer'in yerini hemen aldı adam.
Hiç o boşluğu gördü, oturdu oraya.
Aynen. Direkt orayı aldı. Evet. Tsitsipas yorumunu dinleyelim biraz senden.
Tsitsipas, ben Zverev'den daha akıllı olduğunu düşünüyorum Tsitsipas'ın ve yaptığı yanlışlardan hemen fark edip daha çok daha çabuk kendini toparlayacak bir isim kendisi. Dolayısıyla oyun kalitesine zaten bence diyecek çok bir şey yok Tsitsipas'ın. ATP Finals'taki şampiyonluktaki oyun seviyesi çok üst düzeydi. Gerçi bundan bir sene önce her şeyin aynı cümleleri Zverev için kuruyorduk. Aman benzemesin. O yüzden...
Güzel kura çekmiş ama.
Zaten rahat ilerleyecek. Dördüncü tura gelecektir. Raonic eğer büyük bir sürpriz yapmazsa ki form grafiği şu anda maalesef hiç eskiden çok uzakta. Hani Raonic de çok sevdiğimiz bir oyuncu esasında. O yüzden buradan Bautista Tsitsipas maçından Tsitsipas çıkar diyorum.
Raonic bir sıkıntı yaratır mı diye bakıyorum ama Raonic Corentin Moutet'e kaybetmiş ya Doha'da. Herhalde sıkıntı çıkaramaz Tsitsipas'a. O zaman son kısma geçelim.
Evet. Son kısımda 14 numara kortların ufak ismi ama büyük adam Diego Schwartzman. 24 numarada ATP Cup'ın sürpriz isimlerinden Dušan Lajović. 30 numarada Danny Evans. Ve 2 numaralı seri başımız ATP Cup, ilk ATP Cup'ın şampiyonu. Kupaların çeşitliliği konusunda seviyeyi bir tık daha yukarıya çıkaran Novak Djokovic var. Yani burada çok güzel maçlar izlenir ama çıkan tabii ki Djokovic olur. Bu çok hani sürprize mal veren bir bölüm değil. Ama mesela buradan izleyicilere, dinleyicilere tavsiye edeceğimiz oyuncular olursa Davidovich Fokinya genç bir aday. Hani bir bakıp izleyebilirsiniz ne yapıyormuş bu diye. Gerçekten 18 yaşında İspanyolların ileride önemli şeyler beklediği oyunculardan bir tanesi. Seri başları haricinde Nishioka da fena bir oyun çıkarmıyor ama oynadığı maçlarda çok bir heyecan seviyesi yok. Ama Djokovic Nishioka maçı güzel olabilir.
Burada Dan Evans da ATP Cup'ta güzel oynadı. Sonra gitti Adelaide'de oynadı. Sonra Rublev'a kaybetti orada. Ama Dušan Lajović bence de çok böyle süper bir turnuva geçirdi. Gitti Felix'le kimi yendi ya? Hachanov'u yendi.
Lajović çok iyi bir ATP Cup geçirdi ama ben oradaki performansın buraya yansıması olasılığını çok yüksek göremedim.
Çok zor bir kura çekmiş. İlk turda Kyle Edmund'la oynayacak. Onun için orada direkt onu durdurabilir. Burada başka iyi bir ATP Cup oynayan Güney Afrika'nın 2 numarası Lloyd Harris. Sonra gitti bir turnuva daha oynuyor. Adelaide'de yarı finale çıktı. Tommy Paul'la oynayacaklar. O da Diego Schwartzman'ın ilk tur rakibi. Djokovic'in herhalde ilk turu en zor olan büyük seri başı diyebiliriz. Struff'la evet. Oynayacak.
Struff'a yazık oldu yani. Esasında onun oyun stiline uygun bir turnuva Avustralya. Çok servisiyle ön plana çıkan ama aynı zamanda rally kabiliyeti de olan bir oyuncu. Dolayısıyla burada güzel maçlar izletebilirdi. Ki kura'nın başka neresinde olursa olsun dördüncü tura çıkabilir derdim ama tabii ki bir Djokovic gerçeği var.
Evet. Evet. Buradaki Djokovic gerçeğini herhalde kimse itiraz edemeyecektir. Deyip istiyorsan erkekler kurasını kapatalım.
Aynen.
Burada erkekler kurası ile ilgili genel sorular var. Hemen onları bir konuşalım. Bir tanesi Ceyda'dan gelmiş. Next Gen'den biri kazanabilir mi erkeklerde? Erkeklerde kim şampiyon olabilir? Yine o tarz şampiyonluk sorusu Doğukan'dan. Erkeklerde en büyük şampiyonluk adayınız kim?
Yani şu andaki performansa bakılırsa Djokovic. Çünkü Nadal'ı ben ATP Cup'ta fizik olarak biraz aşağı seviyede gördüm. Bir de tabii geçen sert kortta 19'a 0'lık bir üstünlüğü var. Federer'e maalesef çok şans veremiyorum. Federer alırsa Grand Slam bir daha kariyerinde, onu alırsa Wimbledon'da alır diye düşünüyorum. Onun haricinde Next Gen sorusuna gelecek olursak da oradan tabii ki en büyük adaylar Tsitsipas ve Medvedev. Ben Medvedev'i bir adım önde görüyorum. Next Gen'den biri kazanabilirse.
Ben şeye bakıyorum şu anda. Biraz kopya çekiyorum. Medvedev ile Rublev eğer benim dediğim gibi ikisi de çıkarlarsa çeyreğe, onlar birbirleriyle oynayacaklar. Önceden ne yapmışlar birbirleriyle diye bakıyorum. Medvedev iki maç yapmış, ikisini de almış Rublev'a karşı. Hani herhalde sırf buna dayanarak diyeyim ki ben de Next Gen'den en başarılı olan Medvedev olur yine. Ki artık bunlara Next Gen'de artık dememek de lazım. Çünkü daha yeni bir ekip geliyor aşağıdan. Genel olarak da Djokovic tabii ki buranın bence en büyük şampiyonluk adayı. İddia oranlarına bakacak olursak, hani turnuvayı kazanma genelde böyle 4-5'ten açılır. Djokovic'in turnuvayı kazanma oranı 2-25 olarak veriliyor bazı yerlerde. Sonra Nadal 5.5, Medvedev 9, Federer 11, Tsitsipas 14 diye takip ediyor. Djokovic'i gerçekten inanılmaz bir seviyede beklentiler Djokovic'e dair.
Hiçbir sıkıntısı yok çünkü ve taş gibi oynuyor. Yani çok herkese dair eklenebilecek sıkıntılar var. Djokovic'te bir şey diyemiyorsun şu anda.
Evet. Bence de hiçbir şey yok. Erkekleri kapatmadan önce bir tane kötü haber. ATP Cup'ı gayet güzel oynayan, aslında dinlene de giden Alex de Minaur turnuvadan çekilmek zorunda kalmış. Ne yazık ki. Adelaide'de de oynayacaktı. Adelaide'den de çekilmiş. Bir karın kası yırtığından bahsediliyor. 4 santimlikmişti hatta. Ve ya, sanırım ilk maçlarından birisinde olmuş ATP Cup'ta. Leighton Hewitt biraz eleştiri de tutuluyor Twitter'da şu anda. Tabii ki hani kaptan onu oynattı ama Diminor'da hayır oynayamayacağım diyebilirdi. Ne yazık ki çok iyi bir durumdayken kendi Grand Slam'ine katılamayacak.
Yani Diminor yükselerek geliyor. Daha uzun bir kariyeri var önünde ve tabii ki bu sakatlık çok üzücü oldu çünkü çok keyifli bir maç olacaktı. Biraz da Kura'nın şekillenmesinde bunun bir etkeni oldu. Fakat şöyle bir parantez açmak istiyorum Hewitt de Minaur özelinde. De Minaur'u keşfeden Leighton Hewitt, genç yaşında, daha 14-15 yaşındayken onu turnuvalarda ona eşlik eden, hatta bir süre evinde kaldığı vesaire, yani çok aşırı yakın bir ilişkileri var. Yani tenise de Minaur'un bu seviyeye gelmesinde herhalde en büyük aslan payı Leighton Hewitt'te. Dolayısıyla o ne derse biraz onu yapacak bir durumda de Minaur. Aralarında çok büyük ve derin bir duygusal bağ var. Ama çok da güzel bir hikaye aynı zamanda, yani Leighton Hewitt'in de Minaur'u böyle keşfedip ortaya çıkarması güzel bir şey. Bir jenerasyondan bilginin öbür jenerasyona akması açısından.
Aynen öyle. Evet, kadınlar kurasına hazır mıyız?
Evet, o kadınlar kurası ya, çok güzel ya. Evet, başlayalım. Hemen başlayalım. Sabırsızım.
Evet, ilk kısmından başlıyoruz. Tabii ki bir numaralı seri başı var burada. 1 Barty, 29 Rybakina, 18 Risk, 13 Martic. Burada bakıyorum kimler var diye başka. Martic'in tarafında Martic ilk turda McHale ile oynayacak. McHale Serena'dan bir set aldı. Onu öyle highlight edebiliriz. Auckland'da tek set olan oydu. İkinci turda da Martic Görges'le oynayabilir. Herhalde bu isimler yeterli olacaktır.
Hep beraber. Görges çok bir forma giremedi. O yüzden hani pardon. Yayında kesersen buraları lütfen seyirci. Mikrop bulaştırmayalım.
Buradan... Burayı keseceğim.
Hapşırıp durdu ya falan. Eş partiyi buradan çıkarmamak için bir sebep göremiyorum ben.
Yani tek sebep belki şey olabilirdi. Rybakina şampiyon oldu. Gazıyla şampiyon değil, final oynadı ve şimdi Hobart'ta da yarı finale çıktı. Bir onu düşündüm ama yani Rybakina hani Barty'nin klasında olmadığı için.
Aynen.
Bence de Barty'ye bir sıkıntı çıkarmaz. Avustralya'da. Barty bu arada... Aynen. Avustralya'da Barty bir numaralı seri başı. Teklerde, kadınlarda en son ne zaman oldu bu? Hatırlamıyorum. Barty Brisbane'da çok erken kaybetti. Jennifer Brady'ye ilk oynadığı ikinci tur maçında kaybetti. Sonra erken kaybettiği için Adelaide'de kaydolmuş hemen. Biraz daha maç pratiği almak istediği için. Şu anda yarı finalde biz bunu kaydederken. Daniel Collins oynayacak yarı final maçını. Wondroshova'yı yendi çeyrekte. Biraz da maç eksiğini tamamlıyor. Gerçi zaten geçen sene çok maç yaptı. Fed Cup finaliyle bitirdi sezonunu. Bence de buradan Barty rahat çıkması lazım.
Geçen sene oynamaya ve kazanmaya doyamadı. Evet. O zaman ikinci section'ı okuyorum Gökalp. 10 numarada evet. Madison Keys. 22 numarada Maria Sakkari. 25 numarada Aleksandrova. 7 numarada Petra Kvitova var. Kimi çıkarıyorsun?
Ben burada Keys ile Kvitova arasında kaldım. Zaten yüksek seri başı onlar.
Evet.
Keys Kvitova'yı daha yeni yendi. Brisbane'da. Yarı finalde. Ben buradan Keys diyeyim.
Yani şaşırtacağım seni ama katılıyorum. Esasında çok Kvitova demek istiyorum. Fakat şu anda o top seviyeden biraz aşağılarda gibi görünüyor. Dolayısıyla Keys şu an daha formda.
Evet, bir de Madison Keys'in tenisi Avustralya'ya o kadar uygun ki.
Tabii.
Neden bu zamana kadar burada başarılı olmadığı anlamak mümkün değil. Bir de Kvitova'ya kadar bence gayet güzel bir kurası var.
Evet.
İlk tur Kasatkina, ikinci tur Magdalinet, Arantxa Rus galibi, üçüncü tur Sakkari. Gayet iyi bence.
Evet, yani Sakkari biliyorsun hep sürpriz beklediğim, patlama beklediğim isimlerden bir tanesi ama gelemedi. Olsun.
Kvitova'nın tarafında bu arada Aleksandrova, üçüncü turda oynayacağı isim, oynayabileceği isim. Shenzhen'i kazandı. İlk hafta oynanan turnuvalardan birisi. Orada kayda değer diyebileceğimiz bir Muguruza maçı var. Onun dışında da bir şey söylemeye gerek yok herhalde.
Yani tabii ki şu an Rusya'nın kadınlardaki bir numarası. Hani dolayısıyla çok da hafife alınacak bir isim değil ama biraz da Rus tenisinin kadınlar tarafında erkeklerle ters orantılı bir şekilde gelişmesiyle alakalı bir durumda var söz konusu. Deyip 3. section'a geçebiliriz
hemen
istersen.
Çok çok kısa bir şey bakayım, hemen Aleksandra'ya baktım. Ha şey, yeni geçmiş galiba. Tabii bu şampiyonluktan sonra Pavly Chaykova'yı geçmiş. Hani evet. Rusya bir numarası deyince ben de şaşırdım da birden. Bir fact checking yapayım dedim. Aleksandrova bir numaraya yükselmiş. Üçüncü kısma geçiyorum.
Uykumu aldım Gökalp, boş konuşmuyorum.
Ya böyle mükemmel verileri çat diye hiç böyle hiç smooth bir şekilde verince. Evet, üçüncü kısım ortalığın yanmaya başladığı kısımlardan birisi. 3 Osaka, 32 Strizova, 24 Stevens, 14 Kenin. Burada iki tane seri başı olmayan isim var. Birbiriyle oynayacak ilk turda.
Yine geldi.
Venus ve Coco Gauff birbirlerine çıktılar. Bunların dışında Stevens'la ikinci turda oynayabilecek Sam Stosur var. Sam Stosur, Rene Stubbs'la çalışmaya başladı geçen senenin sonlarına doğru. O da bir teklerdeki performansını yükseltmek istiyorum demişti. Ve WTA finali yaptı bir geçen senenin sonlarında. Bu sene iyi maç oynadı. Aldığı bir maç var. Şu anda hangi maç olduğunu hatırlayamadım ama ilk hazır turnuvasında bakıyorum. Onun için burası Stos'u çok konuşmaya gerek yok ama
evet.
Onun dışındaki isimler için gayet heyecanlı bir yer.
Yani 2010'ların
bu arada
başında
Kerber'i yenmiş.
2010'ların başında Sam Stosur çok iyi bir performans göstermişti. Hatta bir ara 4 numaraya kadar çıkmıştı. Ama tabii ki o formundan epey uzaktı. Burası biraz şey gibi ya. Japonya'ya karşı tek nefer bütün Amerika'ya karşı olan yer gibi bir şey burası herhalde. Ama Osaka çıkar gibi buradan ya Gökalp. Hani Kenin var, Coco Gauff var. Hani Venus Williams Coco Gauff maçı ne olur. Bir önceki karşılaşmaları zaten Coco Gauff'un hayallerinin o başlangıcının olduğu maç oldu. Fakat Yani buradan ben Osaka'yı avantajlı görüyorum. Bu kadar Amerikalı üst düzey ismin bir arada bulunduğu yer olmasına rağmen oradan Japon Osaka çıkar diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
Bence de yani Coco ile Venüs'ün oynayacak olması tabii çok güzel bir hikaye yine. Hatta Doğukan şey demiş, Goff Venüs eşleşmesini kim ayarladı? Kendisine teşekkürler demiş. Valla ayarlamak isteyeceklerini sanmıyorum. En azından böyle maçları ikinci, üçüncü tura bekletmeye çalışıyorlar. Venüs bir süredir oynamıyor. Geçen sezonu biraz erken bitirdi. Ama onun için buradan Coco Gauff herhalde yürür. Bir iki tık diye düşünüyorum. Osaka'yı burada bence de rahatsız edecek tek isim Kelin olabilir. Ama aralarındaki head-to-head'leri de Osaka tarafında. Yani 2-1 Osaka önde ve Kenin'in tek puanı Osaka'nın maçtan çekilmesiyle olmuş. Onun için ben de Osaka diyorum.
Anlaşıyoruz Gökalp bu ara. Bakalım kadınlar tenisinde bu kadar benzer tahminler yaptığımızı ben hiç hatırlamıyorum ama hayırlısı.
Bence üst kısım biraz daha güçlü çünkü alt
Evet.
kısımda
Alt,
sallamaya başlayacağız.
aynen ora şey gibi yangın yeri. Deyip Section 4'e geçebiliriz o zaman. Kim okuyordu, bende mi sıra sende mi?
Sende.
O zaman 12 numaralı seri başımız Konta. 23 numarada Diana Jastremska, 27 numarada Wang, 8 numarada ise anne olduktan sonraki ilk kupasını yeni kaldıran sadece kadın tenisinin değil, tenisin ve sporun efsanelerinden Serena Williams var. Buradan çok güzel bir dördüncü tur maçı çıkarsa Jastremska-Williams maçı olur. Çok güzel bir maç olur gibime geliyor. Özellikle Sasha Bain'le çalışmaya başladıktan sonra performansı yukarıya doğru gidiyor diye bir gözlem içerisindeyim. Gökalp sen daha iyi bilirsin ama ben yine de Serena'yı çıkarıyorum buradan. Sen ne düşünüyorsun?
Ben de Serena'yı çıkardım. Hatta Serena ile alakalı zaten bir iki soru var. Doğukan, Andreescu da yokken Serena artık 24 mü demiş? Bakıyorum. Rabia da sizce Serena kupayı kaldırabilecek mi bu kez demiş. Ben kupa kadar emin değilim. İddialarda Serena 1 numara bu arada. 5-25 ile. Sonra Barty ile Osaka geliyor 9'la. Ben hani Serena'nın ilk haftayı atlatacağını düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki işte çeyreğe çıkacak. Ama fena bir kura değil. Fena derken hani böyle zorlayacak isimler belki olabilir. Potapova var ilk turda rakibi. Eski Junior 1 numaralarından. Öbür tarafta Jastremska'yı biz geçen sene de hatırlıyorsanız çok beklemiştik. Jastremska Serena inanılmaz bir maç olacak diye. Sonra Serena 6-2 6-1 falan yendi Jastremska'yı.
Evet,
Şu
öyle bir
anki
şey.
tek fark tabii ki Jastremska'yı Sasha Bain'in çalıştırıyor olması birkaç aydır, haftadır. Sasha Bain de böyle Serena ile oynamayı bence seviyordur. Çünkü Osaka'nın başındayken de Serena'ya karşı aldığı galibiyetler vardı. Çünkü zaten biliyorsun Serena ile çok uzun seneler çalıştı Sasha Bain. Onun için o motivasyonu istiyordur Jastremska için. Ama Jastremska'nın önünde bir Wozniacki engeli de olabilir. Wozniacki son profesyonel turnuvasına katılıyor burada ve ikinci turda birbirleriyle karşılaşabilirler.
Evet,
Ben
orada da
buradan
çok
Serena'yı çıkardım.
o Wozniacki okumayı unuttum. Çok özür dilerim. Hani seri başı olmadığı için gözümden kaçtı bir anda. Buranın tabii çok özel bir hikayesi Wozniacki'de. Hem Serena ile olan dostlukları, yeni beraber çiftler odaya turnuvaya katıldılar. Aynı turnuvada karşılıklı da oynadılar. Dolayısıyla burada bir
Karşılıklı oynamadılar.
Beraber
Wozniacki
oynadılar,
kaybı.
pardon, beraber oynadılar diyecektim, kusura bakma. çiftlerde beraber olup karşı takımlara geçtiler falan.
saat ilerliyor. Saatlerimiz gece.
Evet, yine gece yarısı seanslarımızdan biri. Biz kayıtları böyle saatlerde yapıyoruz arkadaşlar. İş güç malum. Ama Jastremska, Wozniacki, yani Wozniacki Jastremska'yı yenerse buradan İnsanlar yeni bir hikaye çıkarmak için sırada bekliyorlardır. Ben Rothenberg falan olsun, hepsi sıradalar zaten. Ama tabii Serena buradan çıkacaktır.
O zaman aşağı kısma geçelim.
Evet. Aşağı kısım.
Beşinci kısımdayız. Altı bench each. 28 Kontaveit, 19 Vekic, 11 Sabalenka. Evet, burada Vekic ilk turda Sharapova ile oynayacak. Sharapova sıralaması yetmediği için Avustralya Açık'ın lütufuyla davetiye ile katılıyor turnuvaya.
Hiç hoşlanmadım bu durumdan Gökhan. Yani Sharapova şu anda wildcard almayı geçmiş başarılarıyla ne kadar gerekçelendirebilirse de yani tenisi...
Ama eski şampiyon ya. Eski şampiyona vermek bence çok şey değil.
Bilmiyorum, turnuva...
2008 şampiyonu.
Yani... Neyse, çok dağılmayalım. Bu konuya girersek biraz dağılacağız. İşin başka boyutları var biliyorsun.
Sabalenka'nın ilk turu rakibi Carla Suarez. İkinci turda da mini bir sakatlıktan geri dönmeye çalışan bir Iga Świątek'le oynayabilir. Buradan kimi çıkartıyorsun?
Yukarıda da Ostapenko var. Onu da unutmayalım. Kendisi eski bir Grand Slam şampiyonu. Netice itibariyle.
Fakat senin 2 sene üst üste hayal kırıklığı listende tavanda. Bence bu daha önemli bir ünlü.
Evet. Tabii. Kupalar filan önemsiz. Mühim olan gönüllerde kazandığın ya.
Hayallerde kırık.
Ben buradan Sabalenka'yı çıkarıyorum. Özellikle o da yeni babasını kaybetti biliyorsun. Ve evet, ondan sonra buradan da kendisine başsağlığı dileyelim. Amanda Anisimova'dan sonra o da öyle zorlu bir süreçten geçiyor. O da şey dedi. Ben disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Babamın hayali bir numara olmamdı ve onun için bu yolda elimden geleni yapacağım, onun dileğini gerçekleştirmek için. Böyle bir duygusal motivasyonun da yanında olmasıyla bence bu turnuvada etkili olabilir diye düşünüyorum. Double fault rekorunu ama tabii ki Bencic'e elinden kimse alamaz diyorum. Hani bu section özelinde konuşmak gerekirse.
Buranın formuna bakacak olursak biraz Sabalenka ilk turnuvasını Shenzhen'de oynadı. Orada ikinci turda kaybetti. Kristina Pliskova'ya. Diğer ikizi. Ama sonra şu anda Adelaide'e katıldı ve Adelaide'de devam ediyor. Çeyrekte Halep'i yendi. Yarı finalde Yastremska ile oynayacaklar.
Güzel maç.
Aynen, o güzel bir şey gösterebilir. Hani kaçırmayın diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü o maçtan sonra yayınlanacak. Özetine bakın. Bencic'de Shenzhen'de ilk turda Blinkova'ya yenildi. Sonra Adelaide'de çeyrekte kaybetti Collins'e karşı. Eğer bu tarz şeylerle geliyor olmasaydı ben Bencic derdim ama... buradan kimi diyeceğimi bilemiyorum. Cümleyi uzatıyorum ki bir isim bulayım diye.
Vakit kazanıyorsun. İyi, politikaya alalım seni. İsviçre'de zaten politikacı yok. Her şey referandumla yapılıyor.
Hadi buradan bir değişik bir şey söylemiş olayım. Vekic diyorum.
Ve bu
beni almaya geliyorlar ambulans.
Ambulansla almaya geliyorlar.
Ve bu tahminim üzerine.
Bir sıkıntı var orada, gidelim bir bakalım. Valla olursa bahisçiler zengin oldu.
Olursa yani onlar da şaşırır. Vekic de şaşırır.
Evet. Geldik section 6'ya. 16 numarada seri başımız Mertens. 20 numarada Mukova var. 26'da Daniel Collins var. Ve 4 numarada Simona Halep var. Onların haricinde Protected Ranking ile gelen Amerikalıların genç ve gelecek vadeden tenisçilerinden Sissi Bellis var.
Bu kıza çok üzülüyorum.
Evet. Bu sakatlık.
Podcast'ını dinledim. 5 defa falan ameliyat olmuş.
Yani bu acayip de bir potansiyeli vardı yani. Bilmiyorum nereye gidecek bu iş ama onun haricinde tabii ki Kristina Pliskova da var burada. Ve Suvey Şeyh var. Atladığın başka bir isim var mı? Tatiana Maria ara sıra sürpriz yapıyor. Yani renkli bir bölüm burası. Halep'in de son form durumu göz önüne alındığı zaman her şey olabilir gibi ama yani Halep'e de çok yaklaşabilecek buradan Daniel Collins olabilir.
Daniel Collins
iyi gidiyor şu anda.
Avustralya'yı hem seviyor hem de bu seneye de aslında geçen sene Avustralya'dan sonra çok bir şey yapamamasına rağmen bu seneye de iyi başladı. Brisbane'da Svitolina'ya gitti. 6-1 yendi. Sonra çeyrekte kaybetti. Şu anda Adelaide'de de Barty ile yarı final oynayacaklar. Onun için o Halep'e bir sıkıntı yaratabilir. Ama ben burada Mertens diyorum.
Sert.
Sessizlik.
Şu an...
2 dakikalık saygı duruş.
Ambulans nerede kaldı diye düşünüyorum ben.
Belçika milli marşı. sen kimi çıkartıyorsun? Ben evet. Dries Mertens'i çıkartıyorum. Yok şaka şaka.
O beyzbolcu değil miydi ya falan? Daniel Collins diyorum ben.
Hadi bakalım.
Vurdum sana. Sürprizi. Ki yani Halep'in başarılı olmasını çok isteyen bir insanım ama şu anda ki form durumunda.
Ya tamam. Grand Slam'ini kazandı. O Wawrinka bence modeline döndü. Böyle bir vuruyor tam vuruyor böyle. İşte bu sene de Amerika'yı kazanacak. Hiç oynamayı falan. O tarz bir şey yapabilir. Evet. 7. kısımdayız.
Section 7.
5 Svitolina. 31 Sevastova. 21 Anisimova. 9 Bertens. Burada seri başı haklarını yakın zamanda kaybetmiş bir Muguruza var. Sevastova'nın ikinci turda rakibi olabilecek yerde. Sevastova'nın ilk turdaki rakibi de Tomljanović. Avustralya'nın yeni gözdesi. Fed Cup'ta maçını aldı. Kendine geldi. Herhalde bunlar yeter.
Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yine renkli bir bölüm. Ve işin heyecanının yüksek olduğu bir bölüm. Ben buradan neredeyse bagel'larla yenilmiş olmasına rağmen Serena'ya karşı tahmin ettiğin gibi Amanda Anisimova diyorum. Onun çıkmasını bekliyorum burada.
Ben de.
Aa, yok artık. Şaka yapıyorsun.
Ya vallahi ben de şaşırıyorum. Çünkü ben bu son iki kısma kimi çıkaracağımı bulamadım. Boş kağıdım. Gerçi son 8. kısım değil de 7 daha çok.
Ama Svitolina da var burada yani. Svitolina'yı çok net harcadık hızlıca. Hani o yüzden.
Evet biraz harcadık. Ki Svitolina'yı harcamamamız lazım. Evet. Biraz geri vites yapayım mı? Çünkü Svitolina'nın
birimiz
Avustralya'da,
mantıklı bir tercih yapsın. Yani.
Avustralya'da 2 adet çeyrek finali var. Evet. Hem de geçen sene ve önceki sene. Onun için ben Anisimova diyorum ya.
Yani. Benim de çok içimden geliyor. Ben kendisi tam bir Snapchat gençliği ama tenisini beğeniyoruz.
Evet Anisimova tabii geçen seneyi ne yazık ki iyi kapatmadı. Babasını kaybettikten sonra turnuvalara çok katılmadı. Onun için son form grafiğine bakarsanız biraz yanıltabilir. Hani biraz zaman geçti arasından. Bu seneye biraz daha iyi başladı. Auckland'da kazandığı güzel maçlar var. Sonra Serena onu biraz dağıttı ama o sevmiştir hani Serena'dan gelince.
Serena hepsinin ablası, yeri geliyor annesi o kıvamda. Dolayısıyla herkesin ona saygı duyması son derece normal.
Ama herhalde burada mantıklı olan tahmin Svitolina olurdu.
Tabii.
Ama biz hani Simova diyoruz.
Bizde mantık ne gezer diyoruz. Heyecan olsun. Evet son kısma geldik. 15 numaralı seri başı Vondrushova. Fena değil formu. 17 numaralı seri başı Kerber. Çok fena formu. 30 numarada Pavlyuchenkova. Rusya yeni 2 numarası. 2 numarada da Pliskova var. Wildcard'la katılan sakatlıklardan dönmeye çalışan form durumuna dair hiçbir şey bile söyleyemeyeceğim Kokovan da Wake var. Onun dışında Camila Giorgi var burada. Ve Sasha Bain'den ayrıldıktan sonra Dominic Thiem'den de ayrılıp değişik bir yaşam döngüsüne giren Kiki Mladenovic var. Çiftler tenisindeki başarılarıyla bilinen. Vallahi Gökalp her şey olabilir ama hadi ben burada senden alayım yükü Pliskova diyeyim. Sen sürprizlere git. Çok istiyorsan
yok
yani.
Yok ya. Pliskova'lı yerde sürpriz mi yapacağım? Valla Vondroshova sürprizi yapmayı çok isterdim ama Vondroshova sakatlıktan daha yeni döndü. İlk turnuvalarını oynuyor uzun süredir. Güzel böyle 6-0-6-0'lık bir maç kazandı ama sonra gitti tabii ki kaybetti Halep'e. Pardon Barty'e. Hani sakatlıktan dönmeseydi Vondroshova Pliskova'ya bir sıkıntı çıkartabilirdi bence. Ama burada Pliskova, o da bir antrenör değişikliğine gitti tabii. Conchita Martinez, Rene Stubbs beraber çalışıyorlardı. İkisinden de ayrıldı. Onda da böyle bir yeniden başlama, yeni sayfa şeyi, mantalitesi olabilir. Avustralya'yı seviyor bir de. Burada Serena'yı falan yendi. Yani çok iyi bir karnesi var burada.
Ama çok uzun zamandır da maçı yok yani. O yüzden yorum yapmak zor.
Yok ya. Şampiyon oldu Brisbane'da.
Yani
Daha yeni şampiyon oldu.
evet şu anda
Osaka'yı yendi. Madison Keys'i yendi.
ama öncesinden bahsediyorum ben. Yani Avustralya'ya gelene kadar.
Ama zaten yeni sene ya.
Evet işte o yüzden.
Burada bence sıkıntı çıkarmaz onu kimse. Bir iki isim var burada. Pegula. Auckland'da finale kadar çıktı. Serena'nın rakibiydi. Kendisi Amerikalı bir arkadaş. Bir de Kuznetsova. O da eski Grand Slam şampiyonu, kontenjandan okuyalım. Vondroušová ile ilk turda oynayacaklar. Çok güzel maç. Çok efsane bir Amerika açık maçları vardı. Sanırım 3. seti böyle 7-6 biten. Herhalde onun da rövanşını almak ister Vondroušová diye düşünüyorum. İstiyorsan bir soru kontrolü yapayım çünkü kuralları bitirdik. Kaçırdığımız soru olmasın diye bakıyorum. Bir tane soruyu göremiyorum çünkü ne yazık ki o kişinin hesabı kapalı sanırım. Adı da Caner,
Evet.
tahmin ediyoruz. Çünkü ona gelen bir yanıttan ötürü. Evet galiba her şeyi okuduk. Vay be. İyi, her şeyi dağıtmışız, bütün soruları. Gelen sorular için de teşekkür ederiz. Bir çeyrek finalist tahminlerimizi şey yapayım. Tekrarlayayım. Anıl'ınkiler: Nadal, Thiem, Medvedev, Rublev, Çoriç, Şapovalov, Tsitsipas, Djokovic. Benimkilerde Nadal, Anderson, Medvedev, Rublev, Opelka, Federer, Bautista, Djokovic. Kadınlarda da anılınkiler: Barty, Keys, Osaka, Serena, Sabalenka, Collins, Anisimova, Pliskova. Benimkiler de Barty, Keys, Osaka, Serena, Vekic, Mertens, Anisimova, Pliskova. Evet, Pliskova'yı öve öve bitiremedik. Benim o söylediğim bu arada yeni turnuva kazandı Pliskova içinde.
Evet, ben Vondrushova gibi anlamıştım. Düzeltme için teşekkür ederim. Ben de diyorum Allah Allah.
Ha yok, Vondroušová sakatlıktan yeni döndü. Daha
Evet.
yeni çok bir şey yapamadı.
Evet, onu dedim
Evet.
ben. Sen onun üzerine Brisbane'i kazanınca dedim Allah Allah ya ben
Herhalde
mi?
ses sekti herhalde.
Evet,
Ara sıra
yani
oluyor.
dedim ilginç yani sonra baktım ettim. Neyse tamam yanlış anlaşılma olmuş. Tabii ki Pliskova'nın önünde duracak kimse yok. O yüzden onu tartışmadık zaten. Tamam. Ben sakatlıktan geri döndü diye Wondrushova'ya yorum yapmıştım. Okey.
Evet. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Benden bu kadar.
Yok. Gerçekten keyifli maçların olduğu güzel bir turnuva bizi bekliyor. Kadınlarda da ilk tur güzel maçlarını böyle biraz söyledik. Hani tekrardan hatırlatmakta bence bir fayda var. Gece yarısı kalkıp izleyeceğim diyenlere. Burada ilk turda en çok öne çıkan maç tabii ki Venus Williams'la Coco Gauff'un maçı. Onun haricinde açıkçası bu sene geçen seneye göre ilk tur maçlarında çok fazla heyecan verici maç ben göremedim. Gökalp senin verebileceğin bir tavsiye var mı? Erkekler tarafında da kadınlar tarafında da ilk tur maçları biraz daha böyle Limoni geçiyor. Ben bir tek Şapo Fucsovics maçını not aldım kendime heyecanlı olur diye. Onun dışında çok da heyecanlı ilk tur maçı orada da yakalayamadım. Bir de Medvedev Tiafoe maçı var tabii ki. Onu da atlamayayım. Ama onun harici gayet sürprizsiz geçmesini beklediğimiz bir ilk tur seansı bizi bekliyor gibi. Sen ne düşünüyorsun?
Evet ya, bir de Avustralya olunca şimdi ilk tur bu maçı kaçırmayın demek, hani onu kalkıp izleyin. Öyle bir sorumluluk da, maçın çok güzel olması lazım. Kadınlarda hani en güzel maçlar, Coco Venus maçı o kadar güzel geçmeyebilir belki, belli olmaz.
Hikayesi var sonuçta.
Aynen yani, Potapova Williams, Serena da öyle, belki çok güzel olur, belki hiç güzel olmaz. Yani Serena çok çok rahat yenebilir. Belki Pliskova, Mladenovic, Vondroušová, Kuznetsova, bu iki maç böyle çekişmeli geçebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii Vekic Şarapova.
Yani evet, kesinlikle Vekic Şarapova'yı atlamışım. Deyip teşekkür edelim istiyorsan. Bizi dinlediğiniz için bu yayında da teşekkür ederiz. Heyecanlı bir turnuva bizi bekliyor. Ve umarım ara dönemde de ilave bir yayınla tekrardan karşınızda olacağız. Turnuvanın en ateşli döneminde deyip artık söz oyuncularda inşallah sağlık durum sıkıntılarının yaşanmadığı, keyifli ve sadece tenisin konuşulduğu bir turnuva olur diyorum.
Evet, bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güle güle.